adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Aziz, İzzetin benden saklıyor seni. Hikmetinle görünür eyle kendini. İzzetin beni uzak tutuyor senden. Rahmetinle yakın eyle kendini. İzzetin bana anlaşılmaz kılıyor seni. Cemalinle aşina eyle kendini. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Ayıplarımın setriyle aziz eyle beni. Sana kimsenin cebri yok. Sana kimse itiraz edemez. Sana kimse karşı duramaz. Sana kimse engel olamaz. Asileri yola getirirsin cebrinle. Zalimleri zelil edersin kibrinle. Çelişkilerden ahenk çıkarırsın. Olmazları olduransın. Amenna. Mağrurları gururlarına esir eylersin. Kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Her daim emrin altında tutarsın alemi. Her zerre gönüllüce boyun eğer hükmüne. Her şeyin her hali senin hükmünün mührüdür. Senin emrinin imzası.
Uzaktan bakarsın da halimi anlarsın da.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Çocuk psikoloğu, pedagog Bengül Tepe bizimle birlikte. Sayın Tepe, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Ne kadar güzel. Hep psikologlar böyle güler yüzlü mü olur? Böyle sevimli, hani herhalde özellikle çocuklarla ilgilenmekten ya da insanla daha yakinen ilgilenmekten kaynaklı. Böyle yüzünüzde hep böyle bir sempatik bir güler yüz.
Teşekkür ederim. Bunu duymak çok güzel. Ben de genel olarak psikolog arkadaşlarımla aynı yapıyı görüyorum. Belki genel bir halet-i ruhiyedir. Bilmiyorum, hiç düşünmemiştim.
Acaba sonra hani bu ruhta olduğunuz için mi bu mesleği seçiyorsunuz? Onun da etkisi vardır diye düşünüyorum.
O da güzel bir nokta aslında. Ben kendi adıma bunu ifade edebilirim. Çünkü ruhla temas halinde olmak kişisel olarak benim özellikle ilgi alanım ve dolayısıyla bunu mesleki performansıma da yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Belki onun tezahürünü görüyorsunuz.
Evet, evet. Çünkü gerçekten nice karşılaştığım psikologlar hep böyle hem güler yüzle hem böyle tatlı dille hem sıcakkanlı. Ne güzel. Özellikle çocuklar çok mutlu oluyordur
bence
bu duruma.
Evet, anlaşıyoruz kesinlikle.
Çocuklardan bahsediyoruz. Özellikle şimdi bugün yurt dışında yaşayan çok değerli dinleyicilerimiz var. Evet. Ve hepsi yıllar önce belki gitmişler memleketlerine, çocukları olmuş, o çocuklar büyümüş, onların da çocukları olmuş. Evet, yani neredeyse üçüncü kuşak dediğimiz o torunlarını görüyor, o anneanne, babaanne olmuşlar, dede olmuşlar. Fakat torunlarındaki yaşantıyla kendi yaşantılarının farklı olduğunu da muhakkak gözlemliyorlar. İşte hani biz o üçüncü kuşak dediğimiz o farklı kültürde yetişen çocuklar, karma kültür çocukları oluşmuş. Siz lütfen bu konuyu biraz daha detaylandırın dinleyicilerimiz için. Evet, onların içinde yaşadıkları durum ama sanıyorum kelime olarak ya da kavram olarak biraz daha detaylı anlatmak gerekiyor.
Evet, bahsedelim bugün bundan. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi kendi kültürünün dışına çıkmış yeni bir kültürde var olmaya çalışırken karma bir kültürün de ortaya çıkması aslında üçüncü kültür çocuğu olmak ya da üçüncü kültür mensubu olmak ve aynı anlama gelmekte. Ne demek üçüncü kültür çocuğu? Bunu birazcık daha açalım. Kendi kültürünün, kendi ailesinin kültürünün dışına çıkarak, başka bir kültüre yerleşerek, başka bir ülkenin bir parçası olarak orada yeni bir kültür edinme süreci. Yani benim ailemin kültürü, Türkiye'de doğdum, Türk bir bireyim, annem babam Türk ve biz beraber İspanya'ya taşındık. İspanya'da ben yeni bir kültüre maruz kalıyorum. İspanyol kültürüne maruz kalıyorum. Bu benim ikinci kültürüm. Ailemden edindiğim kültür birinci kültürüm. Dolayısıyla bu iki kültürü ben harmanlayarak hem oradaki topluma adapte olmak adına hem kendi geleneklerimi sürdürmek adına barındırdığım o kişilik özelliklerinin toplamı aslında beni bir yandan da üçüncü kültür çocuğu yapıyor. Üçüncü kültür çocuğu olmak bu demek.
Peki doğrudan doğruya örneğin İspanya örneğini verdiğiniz için yine aynı örnekten gidelim. Orada doğup büyüdüyse ama yine de anne babası Türk veya Türkiye'den göçmüş farklı bir memlekete ama çocuk orada dünyaya gelmiş.
Evet.
O da yine şekilde üçüncü kültür çocuğu olur mu?
Evet, o da üçüncü kültür çocuğu olur. Hatta kimler üçüncü kültür çocuğudur? İsterseniz genel anlamda biraz bundan bahsedeyim.
Lütfen.
Az önceki örnekte olduğu gibi ben doğduğum ülkeden başka bir ülkeye çocukken, gelişim sürecimdeyken, çocukken ya da ergenken, yani 0-18 yaş aralığında hala kimlik oluşumumu oluşturmaya çalıştığım dönemdeyken ben başka bir ülkeye gittiğim zaman orada üçüncü kültürün çocuğu oluyorum. Bunun yanında birinci, ikinci, üçüncü kuşak göçmen ya da sığınmacı çocuklar da üçüncü kültür çocukları. Bunun dışında farklı ırk ve kültürlerden anne babası olan çocuklar da aynı şekilde.
Onlara da üçüncü kültür çocuğu.
Evet, deniyor. Evet. Bunun dışında azınlık gruplarının çocukları ya da başka bir ülkeden evlat edinilmiş çocuklar da yine aynı şekilde. Hatta bu biraz şaşırtıcı olabilir. Kendi çevresindeki çoğunluktan farklı bir eğitime, farklı dilde ve kültürde alan çocuklar da aynı şekilde üçüncü kültür çocuğu oluyor. Örneğin ben Fransız lisesine gidiyorum. Eğitimi Fransızca, Fransız müfredatıyla öğreniyorum ve dolayısıyla kültür donatılarım Fransız ekolünden gerçekleştiği zaman üçüncü kültür çocuğu olabiliyorum.
Peki üçüncü kültür çocuğu olmak zor bir şey mi? Yani görün, bu kadar anlattık bunu ama ben şimdi hani kendimden örnek vereyim. Ben hiç yurt dışında bulunmadım. yaşadım. Hı-hı. Doğdum, büyüdüm. Hep Türkiye'deydim. Şimdi başka arkadaşlarımı gördüğümde, hani farklı kültürlerle iç içe olduklarını fark ettiğimde onlardaki, hı-hı, değişimi hissedebiliyorum ama neler yaşadıklarını tabii ki bilemiyorum.
Değil mi? Aslında bize uzaktan görünen daha fazla heyecan verici, besleyici ve insanı büyütücü, geliştirici yanları oluyor. Hı-hı. Hani aslında olumsuz yanları, zorlayıcı, olumsuz demeyeyim ama zorlayıcı yan olarak ifade etmek, hı-hı, sanıyorum en doğrusu. Zorlayıcı yanları kesinlikle var ama kişiler bu zorlukları genellikle kendi içlerinde ya da hane içinde yaşadıkları, deneyimledikleri için bu çok gözlemlenebilir olmayabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu konudan bahsetmek belki yurt dışında yaşayan dinleyicilerin de evet bunu ben de hissediyorum deyip evet, hani o ortak duyguyu yaratma anlamında faydalı olur. Bu zorluklardan biraz bahsedelim. Bu zorlayıcı yanları çocuklar için neler olabilir? Gerçi sadece çocuk bağlamında değil, yetişkin bağlamında da aynı zorlanmalar söz konusu olabilir ama, hı-hı, biz sadece çocuk kısmını ele alalım bugün. Değişimin kendisi zaten hali hazırda çocuklar için zorlayıcı bir deneyimdir. Sizin de çocuğunuz var. Onun tepkilerinden de takip edebiliyorsunuzdur çocukların rutinle duydukları ihtiyacın ne kadar önemli,
evet,
olduğunu. Bir rutin değişikliği söz konusu olduğu zaman
bocalamaya başlarlar.
Evet, evet. En güzel ifadeyle bocalamaya başlıyorlar hakikaten. Dolayısıyla örneğin kendi danışanlarımdan bir kısmı şu bilgiyi almak için gelirler. Okul değiştireceğiz. Bu süreci nasıl yönetmeliyiz? Ya da, hı-hı, ev değiştireceğiz. Ya
en
da
basit, en küçük değişimler bile zorlayabilir değil,
aynen
mi?
Aynen öyle. En küçük değişimlere kadar, değişimlerde bile bu kadar zorlanabilen varlıklar olan çocuklar bu kadar majör bir değişiklik karşısında tabii ki de çok fazla değişebiliyorlar. Hani fiziksel koşullar değişiyor en basitinden. Psikolojik zorlanmayı şimdi bir kenara bırakıyorum. Bulunduğunuz yerde iklim değişebiliyor. İçtiğiniz suyun içindeki mineraller değişebiliyor, yediğiniz yemekler değişiyor, mutfak tipi değişiyor, markette satın aldığınız meyvelerin tatları değişiyor, çeşitlilik değişiyor. O kadar çok aslında fiziksel olarak bile değişim var ki hani bedenimiz ilk başta bu değişimi hissediyor.
Ayak uydurmak zorunda kalıyor.
Aynen öyle. Bunun dışında bir yandan da sosyal değişimler var, iletişim değişimleri var, dil değişimi var, kültür değişimi var. Örneğin otobüsle bir yerden bir yere gideceksiniz. Hani oranın bambaşka bir toplu taşıma sistemi var. Belki trafik başka taraftan akıyor.
Değil mi? Belki direksiyon solda değil de sağda.
Aynen öyle. O kadar farklı değişimler var ki yani küçük küçük alanlarda ama hepsini bir araya getirdiğiniz zaman hakikaten çok büyük bir değişim. Dolayısıyla bu değişime ayak uydurmak her zaman kolay olmayabiliyor. Hı-hı. Çocukların zorlandığını, değişim üzerinden bile zorlandığını söylemek mümkün. Hı-hı. Bunun dışında dil bariyeri de oldukça önemli bir zorlayıcı unsur. Dil bariyeri ne demek? Ait olduğumuz ana, daha doğrusu günlük hayatımızda kullanmaya alışkın olduğumuz dil kavramını üzerine şekillendirdiğimiz dilin başka bir formuyla iletişim aracı olarak kullanılması. Hani baktığınızda ben Türkiye'de doğdum. Yine bir çocuk olarak beni İspanya'ya gitmiş olarak hayal etmeye devam edebiliriz. İspanya'ya giden çocuk İspanya'nın dilini, İspanyolcayı öğrenmek zorunda. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak bir süreç. Çocuklarla oyun oynarken, okula gittiği zaman öğretmenlerinden öğrenecekleriyle, işte sokak kültürüyle edinecekleriyle, televizyonu açtığında İspanyol kanallarıyla maruz kalacaklarıyla. Hani bu dil illaki
bir şekilde
oluşacak,
öğrenecek,
yerleşecek ama bunun için biraz zamana ihtiyaç var ve o alışma periyodunda bu dil bariyeri tabii ki de çocuklara kendilerini anlaşılmamış hissettirebiliyor. Anlamak çok güç hal aldığı için güven duyguları yine aynı şekilde zedelenebiliyor. Çünkü çocukların güven duygusunu oluşturabilmesi için anlamaya ve anlaşılır olmaya ihtiyaçları vardır.
Evet.
Bunun üzerinden
beni neden anlamıyorlar diye ağlayan çocuklar.
Bunun üzerinden güven duygularını yitirmeleri ya da biraz sarsıntıya uğramaları normal kabul edilebilir ama buna da geçici gözle bakmakta fayda var. Dediğim gibi dile hakimiyet, kültüre hakimiyet geliştirdikçe çocuklar kendilerini bu kültür içinde yeniden var etmeyi, yeniden tanımlamayı öğrendikçe oraya daha uyumlu hissedeceklerdir ve bu işler,
evet,
daha kolaylaşacaktır.
Aslında çocuklar için bence daha kolay büyüklerden çünkü dil yatkınlıkları çocukların daha fazla,
tabii,
oluyor. Algıları daha açık oluyor. Hani bir çocuğu yurt dışına gönderdiğinizde bir yılda dili inanılmaz şekilde öğrenirken hani bizler gitsek o kadar hızlı ilerleme kaydedemeyiz. Bu açıdan aslında çocuklar biraz daha şanslı.
Kesinlikle katılıyorum size. Doğru bir noktaya değindiniz. Bunun dışında bir yalnızlık hissini de hissediyor çocuklar ister istemez. Çünkü örneğin okul öncesi periyottaysa ya da ilkokul, ortaokul, lise bile düşünebilirsiniz. Hani bulunduğu yerde çocuğun kendi arkadaş çevresi var, kendi sosyal bağlamı var, belli sosyal kodlar var ve o kodların işlediği bir ortamdan o kodların geçerli olmadığı bir yere gidiyor. Örneğin oyun oynarken İspanya'daki çocukların başka oyun kuralları olabilir. Birbirleri arasında daha farklı mesafeler olabilir. Birbirleriyle iletişim biçimleri daha başka olabilir. Bunların her birini sıfırdan öğrenmek zorunda ama dediğiniz gibi çocuk daha adaptif olduğu için bu süreçleri çok daha hızlı kavrayıp hayatına geçirmesi biz yetişkinlerden belki daha birazcık daha kolay olabilir. Ve o ait olma hissini çocuklarımız hissettikleri zaman yalnızlık duygusuyla birazcık daha kolay baş edebiliyorlar. Aidiyet duygusuna da değinelim aslında. Aidiyet duygusu yoksunluğu da yine çocukların ve ergenlerin başka bir ülkeye taşındıkları zaman hissettikleri bir duygudur, bir yoksunluktur daha doğrusu. Ne demek aidiyet duygusu? Aynı veya benzer duygu ve düşünce ve fikirleri paylaşan insanların benzer davranışlar sergilemesidir. Örneğin ilkokul Zeytin İlköğretim Okulu'ndaki 4C sınıfını hayal edelim. Onlar 4C'li olmaktan gurur duyuyorlar.
Değil mi? Maç yaptıklarında 4C diye bağırıyorlar. Evet, hep birlikte çünkü bir birazdan.
Yandan, evet aynen öyle. Bir de sınıf içinde kendi esprileri var. Kendi mizah anlayışları var. Bir kelimeyle herkesin anladığı kısa yollar var. Paylaşılan anılar var. Yani beraberce üretilen bir tarih var. Dolayısıyla bu aidiyet duygusu çocukları çok besler. Bizleri de aynı tabii şekilde ki besler. Yani hani futbol taraftarlığı da birazcık böyledir aslında. Dolayısıyla yeni bir yere gittiğimiz zaman çocuklar için yine düşünelim. Yeni bir ortama katıldıklarında ve bu kültürel kodların, sosyal kodların bambaşka olduğu süre zarfında aidiyet duygularını kaybetme olasılıkları fazladır. Tabii. Bunu hissedebilirler ama buna da yine bir geçici gözle bakmakta fayda var. Adaptasyon periyodunun sonrasında bu aidiyet formlarının yeniden yapılandığını görmek çünkü mümkün olacaktır. Bunun dışında başka bir yere taşınmanın özellikle sıklıkla ülke değiştiren, şehir değiştiren ailelerin çocuklarında bağlanma ve bağ kurmaya dayalı zorluklar çektiğini görmek mümkün.
Nasıl olsa gideceğim orada.
Evet, aynen öyle. Biraz daha uzun vadeye yayılmış bir sorun olarak aslında hayatlarına iştirak edebiliyor. Evet. Dediğiniz gibi ben bu arkadaşıma yatırım yapacağım, ona zamanımı vereceğim, sevgimi vereceğim, onu dinleyeceğim, beraber anılar oluşturacağız ve ona hayatımda çok büyük bir alan tanıyacağım. Ama biliyorum ki ben bir sene sonra bu kişi artık hayatımda olmayacak. Ben başka bir ülkeye yerleşeceğim. Dolayısıyla onun kapladığı alan birdenbire bir boşluğa dönüşecek. Ve bu yatırım nesnesi olma fikrinden yavaş yavaş çocuklar uzaklaşabiliyor. Daha yüzeysel ilişkiler kurabiliyor. Ya da büyük duygular üretme adına kendilerine ket vurabiliyorlar. Böyle durumlarda da hani uzun vadede kişilerin yetişkinlik dönemlerinde ya da çocukluk ergenlik dönemlerinde de aynı şekilde bağlanmaya dönük zorlanmalar olabiliyor. Ya da bağ kurmaya dönük zorlanmalar yaşadığını söylemek mümkün. Ama herkesi kapsamıyor tabii. Bu söylediğim şeyler tabii ki de. Bir yandan da bir zorlayıcı tarafta şu olabiliyor, tabii ülkeden ülkeye, bağlamdan bağlama çok değişiyor ama bazı çocuklar farklı oldukları için gittikleri ülkenin, gittikleri kültürün, örneğin sınıf ortamını hayal edelim, milliyetçi ya da kökten etnik kökenci ya da din anlamında dışlanmayı da yaşayabiliyorlar. Ne yazık ki bu şekilde ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemlere maruz kalabiliyorlar. Bu hakikaten çocukların, hepimiz için böyle ama tabii, çocukların benlik oluşumlarının çok merkezi bir döneminde olduğunu düşünürsek eğer bu tür darbeler ya da bu tür benlik imajına zarar verecek söylemler.
Daha kendi bile anlayamamışken değil mi? Nasıl bir ortamda bulunduğunu daha kendi bile algılayamamışken bambaşka bir ortamda o az önce söylediğiniz kavramların zıtlığıyla karşılaşmak zorunda kalıyor.
Evet. Bununla yaşıyorsa eğer bir çocuk ya da hani bu tür ırkçı söylemlere maruz kalıyorsa bunun ailen tarafından biliniyor olması hakikaten çok önem arz ediyor. Çünkü bu konuda yapılacak şeyler muhakkak vardır. Yani çocuğumu ben haklarıyla ilgili donatırsam eğer ya da okuldan ya da belli farklı kurumlardan bilgi edinmek adına ya da bu süreci yönetmek adına nitelikli bilgilerle hem kendimi hem çocuğumu donatırsam eğer onun bu süreçleri çok daha kolay atlatmasını ve kendini koruyabilmesini geçmesini sağlar. O anlamda ebeveynler ne yapacaklarını bilmiyorlarsa bu gibi durumlarda destek almaları bence bir hayli önemli. Nitelikli bir destek almaları, yani ceplerini doldurmaları bir hayli önemli.
Şimdi üçüncü kuşak çocukların hep hani bir yerden bir yere taşınanları anlattık ama o yerde doğup büyüyenler için bu zorlukların aşılması biraz daha kolay mı, yoksa yine aynı süreçten geçiyorlar mı?
Biraz daha kolay dediğiniz gibi. Çünkü aile geleneklerine de tabii ki hakim oluyor. Bunu bir yüzdeliğe vurursanız eğer, kendi örneğin Türk bir aileyi İspanya'ya gönderelim biz yine. İspanya'da yaşayan aile üçüncü kuşak diyelim. Orada var olmaya devam ediyor. Artık üçüncü kuşaktan itibaren çocuk İspanyol kültürünü daha çok benimser. Yani çünkü maruz kaldığı ortamı düşünecek olursanız, yani her şey sadece ev değil. Özellikle toplumsallaşmaya başladığı dönemden itibaren, özellikle okul sürecinin girmesiyle beraber maruz kaldığı kültür aslında domine edebiliyor çocuğun sahip olduğu kültürü. Yine üçüncü kültür çocuğu diyoruz ama dominasyon yönleri birazcık daha başka olabiliyor. Ama Türkiye'de doğup atıyorum 11 yaşına kadar Türkiye'de kalıp da İspanya'ya gittiyse kişi, burada Türkiye dominasyonunun da olduğunu olduğundan bahsedebiliriz. Ne kadar süre geçirdiğini sanıyorum burada hesaba katabiliriz ve ne kadar o yerel kültürle temas halinde olduğunu da hesaba katabiliriz. Çünkü tanıdığım aileler de var. Örneğin Amerika'da yaşıyorlar ama sahip oldukları arkadaş, eş, dost çevresi hep Türklerden oluşuyor.
Evet.
Marketleri hep Türk marketleri ve gidip Türkçe konuşuyorlar. Ya da taksicileri var, o da Türk. Hani kendi içinde mikro bir Türkiye yaratmışlar. Evet. Dolayısıyla bu ailelerin çocuklarının etki düzeyiyle, hani gidip de hiçbir Türk'le karşılaşmayan ailelerin bu çocuklarının üçüncü kültür çocuğu karakteristik özelliklerine sahip olması açısından farklılıklar var. Yani denklemde çok fazla değişken var. Her çocuk başka etkileniyor süreçten.
Evet. Hatta özellikle çoğu zaman biz programlarımızda da yine değiniyoruz. Özellikle yabancı ülkede doğup büyüyen çocukların bazen Türkçeyi bilmediklerini bile gözlemleyebiliyoruz. İşte aslında o sırada bazı zorluklar da yine ortaya çıkıyor. Çünkü anne babalar istiyor ki çocuğu hem Türk kültüründe büyüsün, onu kaybetmesin, o Türk kültürünün sıcaklığını yaşayarak büyüsün ama tabii ki çevreye adapte olmak için o kültürü de benimsesin. Bu hep zorluklarından bahsettik ama sanırım güzel yanları da vardır.
Tabii ki, evet.
Avantajları da muhakkak vardır. Dilerseniz biraz da o konu üzerine değinelim.
Olur, tabii ki bahsedelim. Şimdi düşünün ki okul öncesi çağda başka bir ülkeye taşınmış bir çocuğu hayal edelim. Bu sefer İngiltere'ye gitsin bu çocuk. Hayatının çok erken yaşlarından itibaren başka bir kültüre ayak uydurma becerisi elde ettiği için bu çocuk en başta çok esnek bir kişilik yapısına sahip olacak. Dolayısıyla yeni deneyimlere daha çok açık olacak. Ya da hayatındaki majör değişikliklere uyum sağlama, adapte olma konusunda çok daha fazla esnek olacak. Belki de hayatının 25 yılını aynı şehirde, aynı evde geçirmiş kişiden. Dolayısıyla esnek benlik yapısına sahip olmak aslında bir avantajdır. Böyle bir avantajdan bahsedebiliriz. Bunun dışında birçok kişinin de tahmin edebileceği üzere farklı bir dili bilmek, farklı bir kültürün bir parçası olmak ve bunu deneyimlemek gerçekten vizyon katan bir deneyimdir. Bir dil, bir insan, iki dil, iki insan, aslında bunu deneyimlemek, deneyimledikten sonra anlamını yeniden keşfetmek hakikaten harika bir deneyim. Benim de yurt dışında yaşama deneyimim olmuştu kısa bir süre içerisinde. Ve o dil içinde yeniden yapılanmayı, yeni bir kişilik oluşumunun söz konusu olmasını ben kendi içimde deneyimlemiştim. Ve programdan önce de kısaca bahsettiğimiz üzere yakın çevremde de çocuklarıyla beraber başka ülkelere göç etmiş kimseler var. Onların çocuklarından da duyduğum kadarıyla, algıladığım kadarıyla hakikaten yeni bir dille yeni kimlik oluşumları mümkün. Özellikle küçük yaşlardan itibaren yeni ifade biçimleri, yeni ilişki biçimleri keşfetmek mümkün. Bunların her birini birer repertuar olarak görmekte fayda var. Farklı alanlarda ben uyarıldığım zaman ya da farklı durumlarla mücadele etmek zorunda kaldığım zaman kendimi yenilediğim, geliştirdiğim alanlar benim repertuarım oluyor. Dolayısıyla ben çoğalıyorum. Bakış açım zenginleşiyor. Dünyayı çok farklı perspektiflerden de görmeye başlıyorum. Hele ki kültür buna eşlik ediyorsa, ben kültür alışverişinde de açık bir kişiysem. Kültürle neyi kastediyorum? Aslında ortak paylaşımları kastediyorum. Hı hı. İspanya'ya gidelim. İspanya'daki sanatsal faaliyetleri görüyorum. Ben bundan ilham alıyorum. Ya da İspanyol edebiyatını birazcık daha yakından takip edebiliyorum. Çünkü artık dilini biliyorum ve yeni anlatım biçimlerini keşfediyorum. Ya da insanlar arası iletişimleri, ilişkileri gözlemlediğim zaman daha önce hiç şahit olmadığım formlarla karşılaşıyorum. Evet. Bu beni zenginleştiriyor ama aynı zamanda beni çok iyi de bir gözlemci yapıyor. Çünkü karşılaştırıyorum kendi aile yapımla, kendi ait olduğum kültürün yapısıyla. Bulunduğum kültürü karşılaştırarak ben gözlem yeteneklerimi de bir yandan geliştiriyorum. Az önce dediğim gibi aslında zihnimi çok daha açık bir konuma almış oluyorum bununla beraber. Bu da avantajlarımdan bir tanesi. Ben bunu yapabildiğim zaman bir yandan özgüvenimin de geliştiğini hissetmem çok mümkün. Düşünsenize.
Çok farklı alanlara hitap edebiliyorum değil mi?
Evet, aynen öyle. Hani bir yandan başka bir kültüre adapte olmuşsunuz, zorlayıcı bir sürü prosesten geçmişsiniz ve başarıyla bunun içinden çıkmışsınız. Bir yandan kendi farklılıklarınızla ikinci kültürün farklılıklarını gözlemlediğiniz zaman kendinizin farklı bulduğunuz özellikleri gurur duymak da mümkün. Hı hı. O aştığınız süreçleri başarıyla tamamlamanın verdiği gururunu hissetmek de mümkün. Hı hı. Bir yandan yaşadığınız problemleri çözme mekanizmalarınıza bakarak hayran kalmanız da mümkün kendinize. Çünkü problem çözme becerisi konusunda hakikaten güzel bir deneyim arka planına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kişinin özgüvenini de oldukça geliştiren de bir süreç. Bunun dışında üçüncü kültür çocuklarının avantajlı olduğu bir konu da şu. Araştırmalar gösteriyor ki özellikle Amerika'da yapılmış bir çalışma bu. Amerika'nın total popülasyonun üniversite ve üstü eğitim oranlarını üçüncü kültür çocuklarının aldığı eğitim oranlarıyla karşılaştırdığımız zaman üçüncü kültür çocuklarının %80 oranla daha fazla üniversiteye ya da üniversite sonrası yüksek eğitime katıldıklarını görmek mümkün oluyor.
Şu da var, örneğin Amerika gibi kozmopolit ülkelerde hani yalnızca tek bir kültürü tanıma şansı değil. Hı-hı. Pek çok kültür bir arada yaşadığı için daha farklı kültürlerle bir arada oluyorlar. Çünkü hani sadece Amerikalı değil, işte Hintlisi de orada, ne bileyim, farklı farklı pek çok alanda farklı kültürlerde arkadaşlar ediniyorlar. Her birinden kendilerine kattıkları çok farklı alanlar oluyor. Bu arada tabii şu anda yurt dışındaki üçüncü kültür çocuklarına seslenelim. Hepsine başarılar diliyoruz. Evet, hepsinin ne kadar iyi eğitimler aldıklarının da farkındayız. Hı-hı. Türkçelerini de çok önemsediklerinin de farkındayız. Hem kendi bulundukları kültürü hem Türkçeyi bir arada harmanlayarak çok daha başarıya ulaşacaklarından da hiç şüphemiz yok. Buradan o zaman mikrofonlarımız aracılığıyla selamlarımızı gönderelim. Son olarak dinleyicilerimize konuyla ilgili söylemek istediklerinizi alalım. Örneğin zorlukları aşmak için neler yapabiliriz? O avantajlardan faydalanmak için ekstra neler yapabiliriz?
Evet, aslında avantajla dezavantajın ya da zorlayıcı yanın tam da ortasındayken belki çocuklarımızın dikkatini zorlayıcı yanlara vermesinden ziyade daha eşit dağılıma sahip olmalarını sağlayabiliriz. Evet, şu anda zorlandığın bir alan var. Örneğin okula gidip de dersi dinlemek, bunu anlamak senin için zor geliyor. Ama bir yandan da sen burada daha fazla parkta, bahçede zaman geçirebiliyorsun gibi. Yani şu anda kafadan attım bir yandan da. Hani bu kişiden kişiye kendi bağlamında çevrilebilir bir şey. Yani sadece olumsuz yönlerine odaklanmamakta fayda var. İkincisi ve hatta en önemlisi iletişim kapılarını açık tutmak. Hani günlük olarak çocuğumuzun duygu dünyasına şahitlik etmek çok önemli. Neleri deneyimliyor, hangi deneyimler sonrasında nasıl duygular ortaya çıkartıyor, bu duyguları nasıl işliyor, onu ifade etmesini sağlamak ama duyguyla katılmayan bir yolla. Bu ne demek? Aynalamak demek. Yani örneğin çocuğum arkadaşı tarafından vuruldu. Biri çocuğumu vurdu. Ve ben bunu duyduğum zaman eğer çok yüksek duygusal tepki verirsem eğer, çocuğum bir birim sahip olduğu kaygıyı 10 birime çok rahatlıkla çıkartabilir. Hı hı. Ama onun yerine ben ona ayna tutabilirim. Evet, arkadaşın sana vurduğu için sen şu an kendini çok üzgün hissediyorsun. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Bir beyin fırtınası yapmak. Hı hı. O noktada çocuğumun ceplerini yapabilecekleriyle doldurmak. Bunu pratik etmesi için onu cesaretlendirmek aslında en ideal yaklaşık. Baş etme yöntemlerinden biridir. Çocuğun neye ihtiyacını olduğunu anlaması için ihtiyaç belirleme adına çocuğumla iletişim kurarken ona sorular sormak oldukça önemlidir. Çünkü mesela Türkiye'de yaşarken belli rutinleri varsa ve onun dışına çıktığı için bu belli kaygılara sebep oluyorsa eğer, ben acaba onun muadilini nasıl onun için ortaya koyabilirim? Dolayısıyla bu ihtiyaç belirleme adına da iletişim kapısını hep açık tutmak ve duygu alışverişini yaptığımızdan emin olmakta fayda var. Aileler dediğim gibi bu önlemleri aldıktan sonra çocuklarının hala böyle 2 ay, 3 ay geçmesine rağmen kültüre katılmada ya da kendisini ortaya koymada zorluk yaşadıklarını düşünüyorlarsa, hani o noktada uzman desteği almakta fayda var. Çocukla alınabilir ya da ebeveyn kendi üzerinden nasıl durumu kontrol altına alabileceğini ya da çocuğuna nasıl destek vereceği konusunda yine ceplerini doldurabilir. Çocuklarımızın uzun süreli hani bu tür kaygılarla yalnız başına baş etmediğinden emin olmamız da bizim sorumluluğumuz.
Çok teşekkür ederiz. O kadar güzel anlattınız, ifade ettiniz ki sizin vesilenizle biz de yurt dışında yaşayan tüm kıymetli dinleyicilerimize selam gönderelim.
Evet, çocuklarına da selamlar gönderiyorum. Bol şans diliyorum hepsine.
Bol şanslar ve başarılar dileyelim bir kez daha. Size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Benim için çok keyifli bir deneyimdi. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, çocuk psikoloğu, pedagog Bengül Tepe bizimle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Karma kültür çocukları ya da üçüncü kültür çocukları olarak da tanımlandırılabilen, anne babalarından farklı kültürde büyüyen çocukları biraz bugün değerlendirmeye aldık. Bir kez daha selam gönderelim. Hayatın Sesleri devam edecek. Tarihte ilginç vakıflar. Çiftçilere tarım aletleri temin eden vakıf. İhtiyar çiftçi o sabah da düşünceliydi. Tarlayı sürecek öküzün teki yoktu. Gelininin hastalığı için satmak zorunda kalmıştı. Kasabaya gidecek, hayvan pazarını gezip dolaşacaktı. Ahmet de dedesiyle gitmek için çok ağlamıştı ama dedesi kasaba uzak diye onu götürmedi. Akşamüstüydü. Küçük Ahmet soluk soluğa kilerdeki annesine koşmuştu. Anne, anne, anne gördün mü? Dedem kocaman bir öküz almış, hem de koskocaman. Bu sözle birlikte evdeki herkes bahçeye fırladı. Gerçekten de Ahmet'in dedesi koca öküzü zapt etmeye çalışıyor, bir yandan da evdekilere talimat yağdırıyordu. Hane halkı maşallah, maşallah diye diye öküzü ahıra götürürken bir taraftan da soruyorlardı. Bu kadar semiz bir hayvanı nasıl alabildin?
Anlatacağım, anlatacağım. Oo, Allah yardım etti, anlatacağım.
Hayvanı ahıra bağladıktan sonra terini silen dede, yorgun ama mutlu bir şekilde sekiye oturdu. Merak içindeki ailesine biraz soluklanıp anlatmaya başladı.
Allah Hattab bin Mehmed Efendi'den razı olsun.
Aa, o da kim?
Aa, nasıl anlatsam bilmiyorum. Bu muhterem insan bir vakıf kurmuş. Şu gördüğün Sivas çevresinde ne kadar çiftçi varsa, ne kadar ziraatle uğraşan varsa, ihtiyacı olup da alamayan herkese ziraat alet ve edevatını ayrıca çift sürmek için öküzünü alıp veriyorlar. Allah Allah, Allah Allah. Pazarda dolaşıyor, celeplere yalvarıyordum. Çiftim yarım kaldı. Tam param da yok. Bana bir yardım edeniniz olur mu? Elimdekini vereyim. kalanını da kazandıkça ödeyeyim diye. Çiftten çubuktan kalmayayım. O anda yanıma biri yaklaştı. Gel dedeciğim, seni bir yere götüreceğim dedi. Gide gide vardık ki bu vakfın yeriymiş. Benim ihtiyaç sahibi bir çiftçi olduğumu öğrenmişler. İsmimi aldılar, sordular. Eğer saban lazım olsaydı onu da vereceklerdi. Bana sadece öküz lazım dedim. En beğendiğim öküzü alıp bana hibe etti vakıf. Allah onlardan razı olsun.
Sivas'ta Hicri 1215, Miladi 1701 yılında kurulan bu vakıf, Osmanlı toplumunda yardımseverliğin ve dayanışmanın ne kadar ileri seviyede olduğunun güzel bir örneğiydi. Huzuru Hayat. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel Hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sizin.
Ne güzel sizi görmek.
Teşekkür ederim.
Bugün değerli hocamla komşuluk ilişkilerini konuşacağız. Hani şu yayın öncesinde hocama da söyledim, sizinle de paylaşayım. Asansöre binip de hiç birbirimizin yüzüne bakmadığımız komşularımız var ya. Hani sadece bir günaydını belki zorla söylediğimiz. Hocam da şöyle ifade etmiş. Aralarında sadece bir duvar. Var kalınlığı mesafe olmasına rağmen en çok ihmal ettiğimiz komşularımız. Gerçekten de öyle.
Evet.
Bir duvar.
Evet.
Hemen bir duvar sonra onların evi başlıyor.
Kalın veya ince sonuçta
kalın veya
bir duvar.
Ince. Evet.
Aslında bitişik yabancılar bile diyebiliriz. Yani ya yandan bitişiz ya alttan ya üstten ama maalesef birbirimizi tanımıyoruz. Özellikle gelişen bu devasa siteler, şehir hayatı bizleri maalesef komşularımızdan kopardı. İdealden çok uzak bir şekilde aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Bazen asansörde karşılaşıp tanımadığımız 3 senedir aynı binada
apartmanda yaşamışız.
Halde insanlar var ve bu da insanı üzen bir şey. Çünkü biz aslında belki zaman zaman aile bireylerinden daha komşularımızla ilk anda temasa geçmemiz gerekebiliyor. Bazen annemiz, yaşlı annemiz, babamız olabiliyor. Onların ihtiyacı olduğunda bizden önce komşular onlara ulaşması çok daha mantıklı ve kolay bir yol. Hani bu şu demek değil. İhtiyacımız olduğunda onların yardımı için böyle bir yatırım gibi düşünmek o da insafsızlık olur. Güzel günlerde de birlikte olmak, güzel şeyleri de paylaşmak. Onun yanında zor anlarda da bir insanın annesinin, babasının ya da çocuğunun yetişme süresinden çok daha kısa sürede onlara ulaşma imkanı olması da çok önemli. Dolayısıyla insanların üzüntülerinde, sevinçlerinde paylaşabilecekleri ve çok güzel dostlukların olabileceği bir ortam. Çünkü siz bir yakınınıza böyle hani bir şeyler paylaşmak ihtiyacı hissedebiliyor insan hayatın içinde. Şöyle gideyim bir kahve içeyim deseniz büyük şehir hayatı düşünün. Yarım saat kadar birisiyle muhabbet etmek istiyorsunuz ama gitmek bir saat, dönmek bir saat. Çok zamanınız alıyor ama
tabii.
Bir komşuyla oturup bir kahve içimi insan bir şeyleri paylaşma ihtiyacı hissettiğinde hemen yanında 3-5 adımında ulaşabileceği bir yerdeki bir insana ulaşması çok daha güzel ve aslında mantıklı da ama bunu biz zorlaştırıyoruz. Bazen hatta Onu diyorum, zaman zaman misafirimiz oluyor, biz gidiyoruz. İşte çocuklarımız, gençlerimiz, ailenin çocukları geliyor. Komşulardan da vazgeçtim artık. Aynı masanın etrafında oturduğu halde birbirinden uzak insanlar var.
Evet.
10 bin kilometre ötedeki insanla iletişime geçiyor ama yanındaki insanın gözüne bakıp onunla iletişime geçmiyor. Aslında belli bir yakınımızdakilerden kopukluğun komşuluk yansıması da böyle oluyor günümüzde. Aslında çok da kolay selamlaşmak, bir halini hatırını sormak, bazen özel günleri vesile edip bir tabak yemek götürmek, değişik bir şey yaptığınızda
aşure
belki yöresel,
aşure evet, götürmek bile
evet,
ne kadar güzel.
Kandil günlerinde ya, bir tatlı götürmek. Bu aslında bir anahtar da uzatmak oluyor. O siz tabağı orada bıraktığınızda belki özellikle bırakmak da faydalı. O tabağı geri getirmek için o da sizin kapınızı çalıyor. Ve bunlar çok güzel şeyler. Çünkü aslında sosyal hayatla ilgili dinimiz çok güzel düzenlemeler yapıyor. Bu alanda dinimizin el atmadığı bir alan değil. Ama maalesef biz bunları biraz ihmal ediyoruz. Aslında Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacağını düşündüm diyor. Aslında burada çok derin anlamlar var. Bir insan kime mirasçı olur? Annesine, babasına, en fazla dayısına, teyzesine. Yani çok yakın bir ilişkisi olan insana mirasçı olabilir. İnsan dayısına bile mirasçı olamıyor.
Evet, evet.
Ama komşu neredeyse mirasçı olabilecek derecede komşu haklarından bahsetti Cebrail bana diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla burada bir insanın miras düşebilecek yakınıyla olması gerektiğine yakın bir ilişki biçimi olması lazım. Ve Peygamber Efendimiz bu konularda kendi her düşünceden, her farklı inançtan komşularını da ziyaret etti. Onları da benim gibi düşünmüyor, benim gibi inanmıyorlar diye onları komşuluk haklarından mahrum saymadı. Onların da hakları var. Bunlara riayet edilmesini tavsiye etti. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala da aslında ayetlerde anneye babaya kendine ortak koşulmamasından sonra anneye babaya iyilik yapılmasını, akrabalara, yakın komşuya ve uzak komşuya bile akraba ilişkilerin iyi götürülmesini, onlara ihsanda bulunulmasını tavsiye ediyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin de hayatında uygulamaları var. İyi bir komşunun, geniş ferah bir evin insana mutlu eden şeylerden olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Hani buradan belki Peygamber Efendimiz'in bu ifadesinden süzülüp günümüze gelen bizim atasözü olarak kullandığımız bir ifade de var. Ne diyoruz biz? Komşu, ev alma, komşu al. Demek ki oradaki ilişki insanı çok geniş ferah bir evden daha mutlu ediyor.
Tabii.
İyi komşularla güzel ilişkiler getirmek.
El komşusu açken tok yatmak.
Evet, bizden değil, evet, gerçek anlamda iman etmiş değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ve şöyle ifade buyuruyor. Komşularına iyi komşuluk et ki gerçek Müslüman olasın. Yani olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birini de komşularına iyi muamele etmek olarak ifade ediyor. Ve şöyle bir ifadesi de var Peygamber Efendimizin. Bir insanla ilgili üç komşusu o iyi insandır diye şahitlik ettiğinde Allah-u Teala da o insanın bildiği bütün günahlarını affeder diyor ki Allah-u Teala'nın bilmediği bir günahtan bahsedemeyiz.
Evet, evet.
Dolayısıyla bu çok özel bir ilişki biçimi ve bizim hani bizi mutlu etmesinin yanında bize sevap kazandıran bir şeydi. Biz sevabı genellikle hani ibadetler çerçevesinde düşünüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da bu konuya da temas etmiştik ama bir komşuya tebessüm etmek, demin bahsettiğim gibi bir küçücük ikramda bulunmak önemli şeyler. Ebu Zer var sahabeden. Peygamber Efendimiz ona diyor ki ya Ebu Zer diyor, çorba yaptığın zaman suyunu biraz bol koy ve komşuna da götür bir tabak. Bol koyunca ne olacak? İçindeki malzemeler azalacak. Belki tadı biraz azalacak ama olsun.
Gönlünü alacak komşusunun.
Ağız tadıyla yedikten sonra içindeki malzemenin biraz az olması insanın keyfini bozmuyor. Tam tersi bir insanla daha iletişim kurmaya vesile oluyorsa o O mutluluk insan tatmin eden bir şey. O çorbadan alacağınız lezzetten çok daha fazlasını alabiliyorsunuz. Evet. Bu açıdan önemli.
Yeni bir eve taşınıldığında hani böyle ilk olarak hoş geldin ziyareti yapılır ya komşular evet. tarafından. O ne kadar güzel bir şeydir. Evet. Çünkü bilmediğiniz bir ortama taşınıyorsunuz. Karşınızda kim oturuyor, altınızda, üstünüzde kim oturuyor ya da apartmanda, dairede kim oturuyor bilmiyorsunuz. Ama o size getirdikleri az önce ifade ettiğimiz gibi işte bir tas çorba, ne bileyim bir bardak çay veya sizi evlerine davet etmeleri ne kadar o ortama sizi alıştıran bir unsur aslında.
Evet. Kızımı bir eve taşımıştık. Karşı komşu sağ olsun Mardinli bir hanımefendi, ismi de Leyla Hanım, kaç sene oldu hala unutmuyorum. Bir tepsinin içinde demliğe çay koymuş, işte o bölgenin yöresel şeylerinden yapmış. Yeni taşındınız, şu anda yemek falan yapamazsınız diye. Ben ömür boyu unutmayacağım bir şey. Aslında çok basit bir şey. Komşu misafirleri varmış. Onlara hazırladığı şeyden bize de bir tabak getirmiş. Ben onu ömür boyu unutmuyorum. Ya. Yani aslında büyük şeyler de gerekmiyor gönül almak için. Kayınvalidem rahmetli öyle derdi. Yarım elma gönül alma.
Evet.
Yani lokma karın doyurmaz ama şefkat arttırır. Aramızda iletişim açısından onu düşündüğünüzü gösterecek küçücük bir şey bile çok değerli. Dolayısıyla bunlar önemli. Komşuların birbirlerine mirasçı olacak kadar yakın olmalarının bir sonucu da var. Tabii karşılıklı bir hak var iki taraf içinde. Dolayısıyla komşuya eziyet etmek, rahatsız etmek. Yani eziyet etmek dediğimiz şey belki balkondan bir şey çırpmak.
Aşırı gürültü yapmak.
Gürültü yapmak. Gecenin uygun olmayan saatinde müzik dinlemek veya işte bir şeyi bahçesine serpmek gibi. Yani bunlar aslında küçük gibi görünen şeyler ama sürekli tekrar ettiğinde karşı tarafı son derece rahatsız eden bir şey. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki insanlar bir yandan şefkat, güler yüz, küçücük bir hediye ama bir yandan da haklarının ihlal edilmemesi gerekiyor. Önemli. Konunun diğer bir yönü daha var. O da şöyle, hani olur bir komşumuz uygunsuz bir şey yaptı, yanlış bir davranışta bulundu. O zaman da Peygamber Efendimiz biraz sabredilmesini tavsiye ediyor. Belki o an için bizim farkında olmadığımız bir problemi var. Belki kontrol dışı bir şey oldu. Hepimiz zaman zaman
bazen
zor anlar yaşayabiliyoruz.
Bazen misafirler geliyor, çok gürültü yapılıyor ama anlık bir şeydir. Hani ertesi güne sirayet edecek bir durum değildir. Onu aslında hoş görmek lazım.
Yani hemen bir problem olduğunda, bir gürültü geldiğinde de karşı tarafı rahatsız edecek, onunla saygısızlık olarak değerlendirilebilecek şeylerden de uzak olmak, biraz sabırlı olmak. Belki karşıdaki insanı da olumlu etkileyecek. Çünkü ayet-i kerimede iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle def et diye bize tavsiyede bulunuyor Allah-u Teala. Dolayısıyla yani hemen tepki vermek yerine biraz sabretmek. Belki olayı öğrendiğimizde ani tepki verdiğimizden dolayı mahcup olacağız. Bunlar da komşuluk ilişkilerini olumlu yönde geliştirmeye katkı sağlayacak davranışlar diye düşünüyorum.
Ve sanıyorum en önemlisi de o selamı esirgememek. Sabahleyin aynı ortama hepiniz aynı apartman boşluğunda bir araya geliyoruz. Akşamları yine aynı şekilde bahçede belki buluşuyoruz. Bir iyi akşamları, bir merhabayı, bir günaydını eksik etmemek gerekiyor. O yüzümüzdeki gülümseme o kadar önemli ki bazen günaydın diyoruz ama karşı tarafa bakarak demeyip hani kafamızı çevirip başka bir yöne bakarak ona günaydın demiş oluyoruz ama işte o da iletişim değil aslında.
Tabii
direkt gözlerinin içine bakarak o günaydın, o selamı vermek sanıyorum bence en önemli komşuluk ilişkilerinden biri olsa
tabii,
gerek.
Peygamber Efendimiz onu ifade ediyor, selamı yayın. Çünkü bu bir selam demek, bir anlamda benden sana zarar gelmez demek. Ve mesela siz çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Peygamber Efendimiz çocuklarla muhatap olacağında biraz oturuyor, göz hizasına geliyor bakışları. Onlarla öyle konuşuyor. Dolayısıyla bir insana sadece günaydın demek yetmiyor. Yani o günaydını vücut dilimizle de söylememiz gerekiyor. Sadece dilimizle değil. Dolayısıyla o zaman etkili olabiliyor. Ve küçük şeyleri de iyi davranış anlamında da kötü davranış anlamında da küçük şeyleri bazen önemsemiyoruz. Ama o küçücük şeyler bazen hiç ummadığımız sonuçlar doğuruyor, olumlu ya da olumsuz evet. anlamda.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün o bir duvar arkamızda, gerimizde, altımızda ya da üstümüzde olan kıymetli komşularımızı andık. Kendi komşularımıza da selam göndermiş evet. olalım bu vesileyle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel bilgiler için, kıymetli bilgiler için. Eksik olmayın değerli hocam. İnşallah önümüzdeki programlarda tekrar güzel i̇nşallah. Konuları birlikte i̇nşallah. Bu yayın aracılığıyla buluşturmak dileğiyle dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin hem bugünlük hem de bu haftalık sonuna geldik. Bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel hocamızla programımızı sonlandırıyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatilinin ardından pazartesi günü saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.